Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 48. bölümüne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Benim nasıl olduğumu merak eden varsa aranızda ben de kendi adıma cevaplayayım. Ben çok iyi değilim. İyi olsak da olmasak da ne olsun iyiyim ben de diye cevap veriyoruz bu soruya genelde. Kötü olursak karşımızdakinin bizle ilgilenmesi gerekir. Çünkü ona yük oluruz, zahmet veririz ve kimse hayatına daha fazla zahmet istemez. O yüzden iyiyim demek ve derdimizi kendimize saklamak zorundayız insanlarla olduğumuzda. Ama ben dürüst olmak istiyorum size. Çünkü sizden beni teselli etmeniz gibi beklentim yok size bunu söylerken. Kendimi iyi hissetmiyorum işte. Endişelenecek bir şey yok. Ciddi bir sorun da yok. Hatta aslına bakarsanız şu an hayatımda kötü giden neredeyse hiçbir şey yok. Ama boktan uyandım bu sabah ve Nilipek'in şarkısında dediği gibi havada bir hinlik var hissi çöktü üzerime. Bu hisse alışkınım. Yani ara ara ziyaret eder beni. O yüzden artık her geldiğinde eskisi gibi paniklemiyorum. Ya içime yerleşir ve bir daha gitmezse diye. Şehir dışından yatıya gelen sevimsiz bir akraba gibi aniden kapımı çalıp yüzsüzce evime çörekleniyor kendisi gitme kararı alana kadar. Bazen aniden gelen bu kötü hislerin tam tersi olan hisler de aynı şekilde aniden geliveriyor çünkü bana. Birdenbire bir coşku kaplıyor bazen içime. Anlatılmaz böyle bir yaşama hevesiyle dolup taşıyorum. Delilercesine spor yapasım, işte freni patlamış bir araba gibi koşasım, partileyesim, bir şeyler yazıp üretesim, saatlerce konuşasım, bir sürü hayal kurup gerçekleştiresim, dünyaya böyle kendimden bir iz bırakasım geliyor. Birçok insanın muhtemelen aklından şu deşince geçiyordur şu anda, bipolar bozukluğu var. Bana konan böyle bir teşhis yok. Terapiye gittiğim zamanlarda terapistimle konuşmuştuk bu konuyu. Duygularını çok yüksek yaşayan biriyim ama. Yaratıcı insanlarda hiç de ender rastlanan bir şey değilmiş. Zaten bu kadar yüksek yaşamakmış duygularını insanı üretmeye iten. Normal bir insanın 10 katı yüksek yaşıyorsan hüznü ya da sevinci, aşkı ya da acıyı içinde taşıyamıyorsun. Dışarı çıkarma ihtiyacı duyuyorsun. Böyle çişini tutamamak gibi bir his içeriden sıkıştırıyor seni. Kimisi şarkı yazıyor, kimisi şiir ya da roman, kimisi film çekiyor, kimisi resim yapıyor. Kimisi de benim gibi podcast denen bu ses kayıtlarıyla dışarıya salıyor hislerini. Duygularını böyle büyük yaşayanlar için duygularını kullanarak yapabilecekleri işler dışındaki diğer işler hayli zor. Bana ağır bir kötü his geldiğinde değil reklam fikri yazmak, evden dışarı çıkmak bile imkansız geliyordu. Ama para kazanmak için bir yandan o hisle kendi içimde mücadele ederek bir yandan çalışmak zorundaydım. Duygularını normal aralıkta yaşayan bir insan için kulağa şımarıkça gelebileceğini tahmin ediyorum bu sözlerimin. Ama eğer aranızda bipolar bozukluğu ya da bozukluğa eğilimi olan, depresyon geçirmiş ya da geçirmekte olan, anksiyete bozukluğu olan ya da şu an aklıma gelmeyen başka bir bozukluğu yaşayan birileri varsa muhtemelen anlıyordur hislerini size ele geçirdiğinde değil işe gidip çalışmanın, çöpü dışarı çıkarmanın bile ne kadar imkansız bir eyleme dönüştüğünü. O yüzden şimdi duygularımı yaşamama izin veren bir iş yaptığım için çok şanslı sayıyorum kendimi. Bugün yaşadığım karanlık hisler işime engel değil, işimin ta kendisi. Eğer eskisi gibi bir reklamcı olsaydım kendimi ofis tuvaletine kilitleyip ağlar ve bu halde nasıl çalışacağım ben diye korkardım. Ama şimdi kendimi bir metrekarelik bir odaya kilitlemek bir yana dursun. 100.000 kişiyle paylaşacağım bu hislerimi. Geçmişin acısını çıkarırcasına. Hüzün var içimde. Gözlerim sebep belirtmeden doluyor sürekli. Gözyaşlarımın tuzu yanağımı yakıyor. Kimseyi görmek istemiyorum. Zaten kimse beni görmek istemez bu halde. Bu yaşıma kadar çok nafile çabalarım oldu derdimi insanlara anlatmaya çalışmak yönünde. Ve gördüm ki imkansız bir insanın hislerini başka bir insanın aynı şekilde hissetmesi. İnsanı en iyi insanın kendisi anlıyor. Hatta bir tek kendisi anlıyor. O yüzden kendimle konuşmaya karar verdim bugün. İçime döndüm konuşmak için. Ve gördüm ki ağlayan koca bir kadın olan Deniz değil, küçük Deniz. Saçları iki yandan tavşanlı tokalarla toplanmış olan, Karabük'te yaşayan, kırmızı rugan ayakkabı ve beyaz yün külotlu çorap giyen, boyu bir yemek masasına anca yetişen Deniz. Alt dudağını sarkıtmış, korkarak ağlıyor burnunu çeke çeke. O yüzden bir mektup yazmaya karar verdim. Mektupları çok sever küçük Deniz. Birinin sırf onu düşünerek kağıt kalem alıp masa başına oturup ona özel bir şeyler yazması çok mutlu eder onu. Görüldüğünü hissettirir. Ama ne yazık ki küçükken pek mektup almadı kimseden. Bilirsiniz, yetişkinler günlük yaşamın koşuşturmasında unutur genelde çocukları. Ama hala kendisinden bile saklamaya çalıştığı bir hevesle bir yerde bir mektup beklediğini biliyorum. Bu mektup yetişkin Deniz'den küçük Deniz'e. Çünkü bu tertemiz sevgiyi hak ediyorsun, her çocuk gibi. Sevgili Deniz, nasılsın? Umarım keyfin yerindedir. Beni merak ettiğini tahmin ediyorum. Hiç merak etme, ben çok iyiyim. Ama yaptığım birçok şeyde aklıma geliyorsun ve seni özlediğimi fark ediyorum. İnsan birini onun eksikliğini fark ettiren bir şey olduğunu da özlüyor zaten. Ne zaman eski bir kaset görsem aklıma babanla yaptığın ses kayıtları geliyor mesela. Hani şu şarkıyı söylüyordunuz birlikte. Küçük kız, küçük kız, söyle bize neredeydin? Küçük kız, küçük kız, söyle neredeydin? Dün sabah bekledim, oynamaya gelmedin. Dün sabah bekledim, hiç görünmedin. Sonradan çok üzülmüştün bu şarkıya annenle baban ayrılınca, Karabük'ten İstanbul'a taşınınca. Babanın oynamak için seni beklediğini düşünüp kendini suçlu hissetmiştin onun yanına gidemediğin için. Sonradan gittiğinde babanın yanına seni çok üzen şeyler oldu biliyorum. Hiçbir çocuk yaşamamalı öyle şeyleri. Ama sana iyi bir haberim var. Sen akıllı bir kızsın Deniz. Kendi yolunu bulacaksın sonradan. Yaralar biraz zaman alsa da sarılacak. Acılar geride kalacak. Çok güzel günler gelecek. Sana söz veriyorum ki dayandığına değecek. Yanlış anlama, dayanmak zorunda kalmasan tabii ki keşke. Ama hayat böyle işte. Neredeyse kimse için yok pürüzsüz bir hayat ya da kusursuz ebeveynler. Keşke okuduğun masallardaki gibi tonton bir dede ve pamuk yanaklı bir anneanneyle büyüseydin. Güzel bir dağda, küçük bir kulübede. İnan elimden gelen her şeyi yapardım mutlu bir çocukluk yaşaman için. İmkanım olsa dağları delerdim. Seni kavgadan ve psikolojik şiddetten korumak. Çocuk yaşta onlarca kez mahkemede şahit olup hakimin karşısına titreyerek ağlamanı engellemek için. Yanında olsaydım önüne geçer tüm yetişkinlere bağırırdım. Bu çocuğa bunu yaşatamazsınız diye. Elinden tutar o çirkin mahkeme salonundan çıkarır kendi evime götürürdüm seni. Kocaman bir kütüphane var evimde biliyor musun? Yerden tavana kadar. Çıldırırdın sen görünce. Hepsini okumak isterdin sırayla. Hem de nerede biliyor musun? Salıncakta. Eve salıncak yaptırdım. Sen sallanmayı çok seviyorsun diye. Salıncakta sallanarak okuyabilirsin kitaplarını. Uyuyakalmak için yatakta kendi kendini salladığını, ancak öyle rahatlayabildiğini biliyorum. Seninle ilgili çok şey biliyorum ve diğer yetişkinler bazen unutsa da ben hiçbirini unutmuyorum. Portakal suyunu çok sevdiğini ama posası ağzına gelince kusacak gibi olduğunu, o yüzden posalı portakal suyunu gerçekten içemediğini ve şımarıklık yapmadığını biliyorum. O yüzden sen kitaplarını okurken ben portakal suyu sıkıp en ince tel süzgeçten geçirip getiririm sana. Bir tane bile pütürcük olmaz içinde. O çok sevdiğin pastadan da yaparım. Zahmet olur diye endişe etme, çok basit. Bir kat pötibör bisküvi, bir kat puding diziyorsun işte borcamın içine. Hem zahmet olsa ne olacak ki? Sen çocuksun. Çocuklar yetişkinleri merak etmemeli. Yetişkinler kocaman. Kendi başlarının çaresine bakabilir. Sen onlar için endişe etme. Kendi ihtiyaçlarını düşün sadece. Özür dilerim sana aksini öğrettikleri için. Bir çocuğun görevi olmamalı boşanmak isteyen anne babasını barıştırmaya çalışmak. Senden bunu isteyen baban adına senden özür dilerim. Bir çocuğa nasıl davranacağını bilemiyor işte bazen yetişkinler, ne yapalım? Ama onu suçlamaya gerek yok artık. Çünkü ileride bunun pek de önemi kalmayacak. Ne kadar ileride diye merak ediyorsun, değil mi? 30 yaşından sonra. 30 mu? Çok yaşlı diye düşünüyorsun, biliyorum. Zaten sen 30 yaşını hiç göremeyeceğini, çünkü 18 yaşında öleceğine inanıyorsun. Bak, o zaman sana iki iyi haber. Hazır mısın? Birincisi, 18 yaşında ölmüyorsun. Hayatın hep mücadeleyle geçtiği için kendini rahatlatıyorsun erkenden öleceğin fikriyle. İkinci iyi haber. 30 yaş yaşlı değil. Hala çok hızlı koşabiliyorsun ve çocuk gibi kıkır kıkır gülebiliyorsun. Hem artık kendi paranı kazandığın için sana kötü davranan ya da davranmaya çalışan herkesi ittiriyorsun hayatından. Bu muhteşem bir şey biliyor musun? Sana kimse karışamıyor. İstediğin kadar pudingli pasta yiyebilirsin ve günlerce evden çıkmadan kitap okuyabilirsin. Kimse sana bağıramaz, korkutamaz, ağlatamaz. Benimle güvendesin. Böyle deyince ben mükemmel bir insan olduğumu sanmanı istemem. Özellikle yetişkinlik konusunda çok kötüyüm. Ne yazık ki vergi ödemeyi bilmiyorum, araba kullanamıyorum ve hala sandviç yapmak yerine buzdolabını açıp ayakta ağzıma ekmek zeytin falan sokuşturuyorum. Kedime sabah mama koymayı unuttuğum da çok oldu. Heyecanlandın değil mi kedim olmasına? Evi arama, dur dur. Burada değil kedi. Erkek kardeşimle kalıyor artık. Yazın uzun bir tatile çıktığımda ona bırakmıştım. Çok alıştılar birbirlerine. Sonra kıyamadım geri almaya. Ama zamanı geldiğinde başka bir kedi sahipleniriz belki. Çok mutlu olursun, değil mi? Sen unutmazsın mamasını vermeyi, hiç biliyorum. Benden çok daha düşüncelisin. Ama yetişkin olan benim. Benim görevim böyle şeyler. Sen bunları kendin dert edinme. Derdin olmasın senin. Hep gül. Eğer bir şey üzülürsen ne olur bana söyle. Hiç dalga geçmem, kızmam. Ne yapabiliriz diye düşünürüm. Sana yardımcı olurum. Hele hele kendi yaptığın şeylerde ne olur kendi suçlu bulup da saklamaya çalışma. Birinci sınıfta öğretmen tuvalete gidersen kızar diye düşündüğün için daha ilk derste altına kaçırdığını biliyorum. Tüm gün yerinden kalkmamak için bir sürü yalan söyledin arkadaşlarına. Islak ıslak oturdun korku içinde ya biri görürse diye. Gün sonunda herkes okuldan çıkınca yine de biri görebilir diye endişe ederek sırtını duvara dayaya dayaya gittin kapıya kadar. Servisi kaçırdın. Havada buz gibiydi, dondun o ıslak halinle. Sonra eve gidince gizlice çamaşır makinesindeki çamaşırların en arkasına sakladın kimse görmesin diye. Çok korktun ortaya çıkacak diye. İşte böyle şeylerden hiç korkmana gerek yok benimle. Bana anlatabilirsin böyle şeyler olduğunda. Ben de sana hayatta yaşadığımız çoğu şeyi binlerce hatta milyonlarca kişinin daha yaşadığını ve hepsinin ne kadar normal olduğunu anlatırım. O zaman daha normal gelir yaşadığın şey. Üzüldüğünde de çok işe yarıyor bunu düşünmek. Aklında olsun eğer üzüldüğünde yanında ben olmazsam. Üzüntü hayatın bir parçası. Bazen çok üzülüyoruz ama sonra geçiyor. Her şey mi? Evet. Er ya da geç üzüldüğün her şey geçecek. Sana söz veriyorum. Bunu bilerek üzül, olur mu? Bir de sevdiklerin seni üzdüğünde evet bu kötü ama unutma ki insanı zaten bir tek sevdikleri üzebilir. Hiç üzülmemeye karar verirsek o zaman hiç kimseyi sevmememiz gerekir. Halbuki çok sevilmeye değer insanlar var. Sen bir şiir yazmıştın hani hatırlıyor musun? İlk şiirin adı Sevgi'ydi. Sevgi anne sevgisi, sevgi baba sevgisi, sevgi kardeş sevgisi, sevgi ne güzel şey. Ben senin bu şiirini çok seviyorum. Sevmekten vazgeçtiğim bir zamanda çıktı karşıma sürpriz bir şekilde ve eskiden sevebildiğimi hatırladım. Sevgi ne güzel şey demişsin sonunda. Çok haklısın. Sevmeyi bilen insanlarla gerçekten çok güzel bir şey. Ve ne şanslısın ki seni çok seven arkadaşlar çıkacak karşına. Zaman zaman da sevgililer. Hayır, sevgili istemiyorum diyeceğini biliyorum. Dur hemen deme. İnsan değişiyor büyüdükçe. Öpüşmek senin yaşındayken iğrenç geliyor. Ama büyüyünce çok güzel olabiliyor. Seni seven birine sarılmak ve sarılarak uyumak da çok güzel. Sen sevilmeyi hak eden bir kızsın Deniz. Başkalarına zarar vermekten korkan herkes sevilmeyi hak eder. Ben seni çok seviyorum mesela. Kusurların olmadığı için değil. Kusurlarının senin bir parçan olduğunu anlayabildiğim için. O yüzden sen de insanları severken bunu düşün, olur mu? Kusurlarına çok kızma. Kin duyma insanların. O seni kusurlarınla sevdiyse sen de onu kusurlarıyla sev. Sevgi bu demek zaten. Kendindeki sevebilme becerisini görmek, içinde sevginin büyüdüğünü hissetmek harika bir şey. Ama eğer sana sen olduğun için kızıyorsa, bağırıyorsa, sana saygı duymuyorsa hemen git oradan. Kimsenin kötü muamelesini kabul etmek zorunda değilsin. O kişiye aşık da olsan, o kişi okulunun müdürü, işinin patronu, hatta ülkenin kralı bile olsa git. Kendi kendine olmak çok daha kolay, seni aşağı çeken bir insanda olmaktan. Yalnızlık korkutucu geliyor sana biliyorum. Ama yalnızsan aslında biri var yanında. Ben varım. Kim seni benim anladığım kadarı anlayabilir, benim sevdiğim kadar temiz duygularla sevebilir ki? Bu evde benimle istediğin kadar kalabilirsin. Misafir odası diye ayırdığım oda senin olabilir. Yatıya gelen misafirler salonda yatar. Dedim ya sen bunları hiç düşünme. Büyük olan benim. Odandaki antika pirinç İngiliz yatağı çok seveceksin bence. Değerinin farkında olmayan birinden çok ucuza almıştım. Böyle konularda çok iyiyim. Ama başucunda asılı olan antika Fransız çerçeve bu evdeki en pahalı şey. Çok büyük bir kredi çekip asla ödeyemeyeceğimi fark edince battı balık yan gider deyip aldım onu. Hapse gireceksen bari son günlerim lüks bir hayat süreyim dedim. Ama merak etme hapse girmedim ve görünüşe göre girmeyeceğim de. Böyle deliklerimi çok iyi çözen ve ben bir delik yapacak olduğumda anında fark edip engel olan harika arkadaşlarım var. O yüzden senin para konusunda endişe etmene gerek yok. Çocuklar böyle şeyler düşünmemeli. Ve salam yerken acaba annemin başka parası kaldı mı diye endişe etmemeli. İstanbul'a ilk taşındığımızda sürekli parasızlıktan bahsedildiği için annemle Beşiktaş Üsküdar motoruna her bindiğinde para toplanırken, çünkü o zamanlar binmeden önce kart basma sistemi yoktu. Bir adam gezerek tek tek herkesten para topluyordu. Zeka özürlü taklidi yaparak adamların çoğunlukla haline üzülüp iki kişi yerine bir kişi parası aldıklarını çözmüştün. Ve annem bir yandan kızsa da bir yandan güldüğü için her defasında engelli taklidi yapıyordun. Annen daha fazla parasız kalmasın diye. Benleyken bunları düşünmene gerek yok. Çok fazla bir birikimim yok ama pek umurumda da değil açıkçası. Seni mutlu etmek isterim. Motora bindiğimizde sadece manzaranın ve Salep'in keyfini çıkarmanı, kahvaltıda bol bol salam yemeni ve paramız olmadığı için geceleri yatakta ağlamamanı isterim. Bana güvenebilirsin. Belki zengin değilim ama hayat beni her fırlattığında dört ayak üstüne düştüğüme sana söz verebilirim. Bir şekilde hep buluyorum ben yolumu. Üstelik çok tecrübeliyim. Kıskançlık, aşk, ayrılık acısı ve daha birçok şey hakkında bir sürü şey biliyorum. Sana yol gösterebilirim. Bu canının acımayacağı anlamına gelmiyor ama. Ne yazık ki canını acıtacak bir sürü şey olacak ve ben bunların önüne geçemem. Ama canın yandığında elini tutabilirim. Yalnız olmadığını bildiğinde daha hızlı geçiyor acılar. Sana salep yaparım, salıncakta sallarım ve anneannemden konuşuruz. Sen büyüdüğünde birlikte bira içeriz ve çok güleriz. Senin koyu bir yeşil aycı olduğunu biliyorum ama bira içmeyi çok seveceğini de biliyorum. Acıları düşünmenin bir yerden sonra kimseye faydası yok. O yüzden bira içip her şeye gülmek, bu gezegende zamanını geçirmek için yapabileceğin en iyi şey. Neyse, senin için çok erken. Birkaç sene daha süzülmüş portakal suyuyla idare etmemiz gerekecek. Ama dert değil. Bira içmeden varlığından zevk aldığım sayılı insandan birisin. Seninle portakal suyu içmeyi, birçok insanla bira içmeyi tercih ederim. Of, ben konuştum. Anlamışsındır ne kadar heyecanlı olduğumu bu hayatı birlikte yaşayacağımız için. Bugüne kadar sana yazmadığım için çok özür dilerim. Galiba senin sorumluluğunu almaya hazır değildim. Ne kadar iyi kalpli ve kırılgan olduğunu biliyorum. Seni kırmaktan korktum. Ama şimdi bunu hazır hissediyorum kendimi. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Söz veriyorum. Ama eğer bana küstüysen, artık güvenini kaybettiysen ve gelmek istemezsen bunu anlarım. Sana hiç kızmam. Ve kendi kendimize şarkımızı söylerim. Küçük kız, küçük kız, söyle bana neredeydin? Küçük kız, küçük kız, söyle neredeydin? Dün sabah bekledim, oynamaya gelmedin. Dün sabah bekledim, hiç görünmedin. Umarım bana gelirsin küçük kız. Seni her sabah bekleyeceğim. Sevgiler, Deniz. Evet. Terapistim, artık terapi bitti şimdi ne yapacağım dediğimde her zaman yazabilirsin. Yazmak seni iyileştiriyor demişti bana. Bu mektup yazarken canımı acıtsa da daha şimdiden iyileştirmeye başladı gibi geliyor içimde bir yeri. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi bu hayatta yapabileceği en zor şeylerden bile daha zor bence. Saatlerce spor yapmaktan, trigonometri sorularından, sevgilinizle kavga etmekten, baklava hamuru açmaktan bile daha zor. Ama iyileşmek istiyorsanız bunu yapmalısınız. Yoksa bir yere varmaya çalıştığınız değil, kendinizden kaçtığınız bir hayat yaşarsınız. Eğer kendinizi bu cesaret gerektiren ama sonunda sizi yepyeni bir yere götürecek olan terapi sürecine hazırsanız, bu bölüme sponsor olan ve her defasında içimden gelenleri konuşma fırsatını bana tanıyıp beni tamamıyla özgür bırakan Hayver Psikolojik Danışmanlık Servisini sizlere canı gönülden tavsiye ediyorum. Hayver'de yalnızca yüksek lisanslı psikologlar çalışıyor. Tüm psikologlar mülakatlarla çok itinalı bir çalışmanın sonucunda seçiliyor. Psikolojik destek sürecine başlamadan önce ücretsiz bir ön görüşme yaparak psikoloğunuzu tanıma imkanı da sunuluyor. Diyeceksiniz ki iyi hoş ama maddiyat işin en zorlayan kısmı. Hayvel'de görüşmeler online yapıldığı için zaten sektör ortalamasına göre uygun bence fiyatları ama DNZ20 koduyla %20 indirim hakkınız da oluyor. Açıklamalara yazacağım. Paranızı kendi iç dünyanızı çözmeye ayırmak bana sorarsanız kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırım. İçinizde bir yerde yaşayan küçük kendinizin de bunu sizden beklediğine emin gibiyim. Evet. Geldik bu bölümün de sonuna. Bence bir süre kimseyle görüşmeyin ve içinizden kendinize bir mektup yazmayı deneyin. O çocuğun sizi özlediğine iddiaya girerim. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.